Ayrım 17, sayfa 298. 102 Can Dündar. Belalı Mayıs, berbat bir finalle son buldu. Aynı amaç uğruna, aynı dönemde, aynı yaşlarda, aynı mücadeleye girişenlerin yolları adeta aynı gün içinde kesişti. 31 Mayıs gününe ait gazete haberleri, sürmanşetten bir binbaşının kızını rehin alan Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in bir binada çatışmaya girdiklerini duyuruyordu. O çatışma Cevahir'in ölümü, Çayan'ın ağır yaralı olarak yakalanmasıyla sonuçlanacaktı. Hemen alttaki haber Cihan Alptekin ve Tayfun Cin Emre'nin Tekirdağ'da yakalandıklarını haber veriyordu. Fotoğrafta yerde saçlarından tutulmuş halde ağzı yüzü kan içinde görülen adam Deniz'in yediği içtiği ayrı gitmeyen en yakın arkadaşı hapishane yoldaşıydı. Ama bitmemişti. Daha acı bir haber hemen alttaydı. Haber Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan ve Kadir Manga'nın Nurhak'taki çatışmada öldürüldüklerini duyuruyordu. Mustafa Yalçınar ve Hacı Tonak yaralı yakalanmışlardı. Sinan'ın delik deşik olmuş çıplak cesedi bir dönemin final resmi gibiydi. Oysa daha bitmemişti. 103. Gülünün solduğu akşamdan. Sinan'ın ölümünde burada arka hücrelerdeydi. Ne gazete ne radyo hiçbir şey verilmiyordu. Sinan'ın ölümünü ancak 15-20 gün sonra öğrendim. Mücadeledeyken, kavgadayken, savaşırken arkadaşının vuruluşu ölüşü pek koymuyor insana ama eylemin dışına itilmişken arkadaşının ölümü çok değişik oluyor. Sinan'ın ölümünü duyunca içim kinle doldu. Demir parmaklıklara sarıldım. O parmaklıkları parçalayıp dışarı fırlamak isteğiyle doluverdi içim. Ama ağlamıyor insan yine de. Hiç ağlamadım ben. Ağlayamıyorsun. İki erkek kardeşim var. Küçüğü sempatizan. Büyüğünün bu işlerle ilgisi yok. Babam iyidir bak. Onun gazetelerde çıkan demeçlerinin çoğu yalandır. Dostuzdur onunla. Üzülüyor tabii. Ama biliyor musun, onları pek düşünmüyorum. Dünya görüşümüz böyle yapıyor bizi herhalde. Öylesi duygulara pek yer kalmıyor. Mektup 104. Deniz, sen cezaevinde problemi olmayan insansın. Burada da öyle olmanı istiyorum. Bana söz verirsen kapıdan ayrılacağım. Cemil. Mamak. Baba, sana yalan söylemiş kim ne söylediyse. Herhangi bir problemim yok. Mektup yazınca durumu daha uzun anlatırım. 105 Mektup. 28 Haziran 1971 Mamak, Ankara. Baba, o gün senin Nizamiye'den yolladığın pusulayı aldım. Aslında endişelenmen için bir sebep yok. Burada tahmin edemeyeceğin kadar rahatız. Şimdi güneşe de çıkıyoruz. 8 arkadaş bir arada kalıyoruz. Yemekler ise çok iyi. Bu nedenden masrafımız çok azalıyor. Yakında mahkemeye çıkacağız. Ben durumu iyi görüyorum. Gazetelerde falan yazıldığı gibi değil. İdam falan verecekleri yok. Ziyaret serbest olunca sana haber vereceğim. Anama, ağabeyime ve Hamdi'ye selam. 106 Hamdi Gezmiş. 30 Haziran'da Mamak'ta ilk görüşe gittik. Babam, annem ve ben. Nurhak Dağları'nda Sinanların ölümünden hemen sonraydı. Mamak cezaevi bir tepenin yamacındaki askeri birlik içerisindeydi. Cezaevinin yöneticileri de özel seçilmiş kişilerden oluşuyordu. Cezaevi komutanı Albay Kemal Saldıraner'di. Baskılarıyla meşhur Burhan Poturna isimli bir üsteğmen vardı. Cezaevinin doktoru tutuklulara işkence yapmasıyla meşhur Metin Denli'ydi. Erat'a varıncaya kadar özel seçilmiş görevlilerdi. Dış kapıdan içerideki cezaevi binalarına gidinceye kadar çok katı güvenlik önlemleri vardı. Dış kapıda diğer tutukluların aileleriyle birlikte bir müddet bekledik. Giriş izni çıktıktan sonra çok sıkı bir arama yaptılar. Her şeyimize baktılar. Sonra her birimize bir giriş kartı verdiler. Bir askeri otobüs yanaştı. Birliğe girdik. Görüşme bölümü yan yana daracık küçük odalar şeklindeydi. Mahkumla ziyaretçisi arasında bir cam bölme vardı. Orada zor koşullarda görüşebildik. Görüşmeleri muhtemelen kaydediyorlardı. Ayrıca hiç yalnız bırakmıyorlardı. Abim iyiydi, moralli görünmeye çalışıyordu. Ama Sinanlar için çok üzgündü. Sinan'ın parkasını giydiğini söyledi bize. Yine de umutları erimemişti henüz. İddianamesi yeni açıklanmıştı. Hep savuna geldikleri anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüsten idamla yargılanacaktı. Ama inanmıyordu bunu yapabileceklerine. Ya da inanıyorsa bizi olmayacağına inandırmaya, moralimizi dik tutmaya çalışıyordu. 107. Can Dündar. Deniz ve onunla birlikte yargılanacak 27 arkadaşı ilk duruşmaya hazırlıklı geldi. Haftalardır Mamak'ta okuyor, yazıyor, savunma hazırlıyorlardı. Savunma stratejilerini belirlemişlerdi. Mahkemeyi tanımadıklarını, bu yargıya inanmadıklarını, hala ilk günkü kadar kararlı ve cesur olduklarını göstereceklerdi. Sıkı yönetim mahkemesini kendi eylemlerini savunup gerekçelendirecek bir propaganda zeminine çevireceklerdi. Dosta düşmana yenilmediklerini ispat edeceklerdi. Yargılanmayacak, yargılanacaklardı. Bu kararlılıkla ve ikişer ikişer birbirlerine kelepçeli halde geldiler. Altındağ'da bir nolu sıkı yönetim mahkemesine çevrilen askeri veteriner okulu binasına. Daha binaya girer girmez hep bir ağızdan ve en gür sesle Gündoğdu marşını söylemeye başladılar. Gündoğdu hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Yolumuz devrim yolu, gelin arkadaşlar gelin. Yurdumuza faşist olmuş. Vurun arkadaşlar, vurun. Fakat vuran, devrim yoluna çıkaranlar değil, onların yolunu kesenler oldu. Görevli askerler kelepçeli tutsakları emirle susturamayınca yumruklayıp dipçiklemeye başladı. Daha kapıda büyük bir arbede yaşandı. O arbede sırasında Deniz yüzünden yumruklandı. Sanıklardan Metin Yıldırım Türk'ün başında dipçik darbesinden dolayı bir yarık açıldı. Bu şiddet onları daha da öfkelendirdi. Sol yumrukları havada daha yüksek sesle marş söyleyip slogan atmaya başladılar. Bağımsız Türkiye. Yakınları, aileleri, avukatları oradaydı. Yeni tanıyacakları hasımları da. Mahkeme başkanı Tuğgeneral Ali el verdi. Duruşma yargıcı Yarbay Ahmet Tetik, hakim Yarbay Mehmet Turan ve iddia makamında savcı hakim yüzbaşı Baki Tuğ, hükmü verecek ya da askeri yönetimin emrine itaat edecek olan onlardı. Ve susturun şunları diye haykıran mahkeme başkanı el verdi, hukuk mezunu bile değildi. 108. Cemil Gezmiş. Daha ilk duruşmaya girerken çocukları dövdüler. Dışarıda slogan atıyorlar. Dipçiyi vurdu bir asteğmen. Çocuklardan birisinin başı yarıldı orada. Sonra içeri girdiler. Duruşma başladı. Usulen mahkemeye itimadınız var mı diye soruyorlar ya. Deniz kalktı. Kapısında dipçikle kafa yarılan bir mahkemenin adaletine nasıl itimat edelim dedi. Hiçbirisi de itimat ediyoruz demedi. Ama onlar ne derse desin yargılama başladı. Karşıda mahkeme heyeti, onların karşısında sanıklar, arkada biz oturuyoruz. Etrafımız sitenli askerlerle çevrili. Silahları hep bize döndürülmüş. Daha o gün anladık biz mahkemenin ne olacağını ama gene de umudumuzu kırmadık. Ama dava ilerledikçe mahkemenin tutumu da ortaya çıktı. Bizimkiler iddianameye itiraz ederken o zamanın askeri savcısı, sonradan Adalet Partisi milletvekili olan Abdülbaki Tuğ söz aldı. Ben bu memlekette milliyetçi toplumcu bir adamım dedi. Bizim avukatlardan biri söz istedi. Sayın Başkan dedi, milliyetçi toplumcu nasyonel sosyalistin Türkçesidir dedi. Bir savcı savcılık kürsüsünde nasıl olur da ben nasyonel sosyalistim der ve bu nasyonel sosyalist mahkeme nasıl hüküm verecek? Lütfen zapta geçin dedi ve zapta da geçmediler. Duruşma böyle devam etti. 109. Deniz Gezmiş. Mahkeme sorgusunda. Bu iddianamede 3 tane suç unsuru ileri sürülüyor. Birincisi varlığımızı Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmiş olmak. İkincisi kanuni ve legal bir örgütün üyesi olmak. Üçüncüsü Marksist-Leninist düzen kurmak istemekle itham ediliyoruz. Ayrıca iddianamede Türkiye halkının bir takım etnik gruplardan teşekkül ettiği iddialarını, bunu bizim ortaya attığımız ithamları mevcuttur. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında ve Misak-ı Milli'de şu vardır. Misak-ı Milli sınırları içinde iki kardeş kavim, Türk ve Kürt kavmi yaşamaktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı böyledir. Bölücülük olarak kabul edildiği takdirde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal'i de bölücü olarak kabul etmek gerekir. Bu iki kardeş unsur, Birinci Kurtuluş Savaşı'nı müştereken başarmışlardır. Güney cephesinde omuz omuza savaşmışlardır. Bu ikisine birden biz Türkiye halkı diyoruz ve bu iki kardeş unsur ikinci bağımsızlık savaşında müştereken başaracaklardır. Asıl bölücüler bu gerçeği kabul etmeyenlerdir. Ayrıca memleketin huzurunu bizim bozduğumuz iddia ediliyor. Memleketin huzurunu kimlerin bozduğu ortadadır. Ve kimler 30 milyon çalmıştır? Kimler devlet hazinesini kardeşlerine peşkeş çekmiştir? Anayasayı uygulamamıştır. Bunlar ortada iken, bilinirken, bunlardan bahsetmeyip memleketin huzurunu bozduğumuz iddiaları değersiz ve mesnetsizdir. Bizim kişi güvenliğini, mülkiyet hakkını, egemenlik ilkelerini, milli bütünlüğü bozmak için harekete geçtiğimiz iddiaları vardır. Kişi güvenliğini ihlal edenler kimlerdir? Bunu evvela tespit etmek gerekir. Karayollarda işkence gören bizler olduk. Karakollarda işkence gören bizler olduk. Meydanlarda kurşunlanan gene bizler olduk. Bakanların emriyle hapishanelere atılanlar bizler olduk. Buna rağmen kişi güvenliğini bozan olmakla itham ediliyoruz. Asıl kişi güvenliğini bozanlar ise serbestçe meydanlarda dolaşmaktadır. Mülkiyet hakkını ortadan kaldıracağımız iddia ediliyor. Bizatihi anayasa mülkiyet hakkını toplum yararına kısıtlamıştır. Mutlak mülkiyet hakkı tanımamıştır. 50 köye sahip bir toprak ağasını anayasamız kabul etmemiştir. Egemenlik ilkelerine karşı çıkmakla itham edilmekteyiz. Asıl egemenlik ilkelerine karşı çıkanlar halkın sırtından geçinenlerdir. Ayrıca milli bütünlüğe karşı çıkmakla da suçlanıyoruz. 101 tane Amerikan üssünün bulunduğu ülkede 35 milyon metrekare vatan toprağı işgal altında iken bizim milli bütünlüğü bozmak istemekle itham edilmemiz gülünç olmaktadır. Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çok şaşırırdı. İddianame baştan beri arz ettiğim gibi sırf kelle istemek maksadıyla hazırlanmıştır. Şeklen de hukuk mantığından, hukuki kıymetten mahrumdur. 21 yılın hesabını 21 gençten sormak maksadıyla ve suçluların telaşı içerisinde hazırlanmıştır. Ben şunu iddia ediyorum ki, hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasanın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullanmaktadır. Bu sebeple haklı olduğumuza inanıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim. Ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden Türkiye halklarına armağan ettik. Bu sebeple ölümden korkmuyor, çekinmiyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün. Ve ancak onlar kendi canlarının telaşına düşsün. Ve ben 24 yaşımdayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığını armağan etmekten onur duyuyorum. Bağımsızlık düşüncesini mezara kadar götüreceğiz. 110 mektup. Baba, yazını aldım, iyiyim. Herhangi bir ihtiyacım yok. Daha sonra mektup yazacağım. Deniz, geçen hafta gelemedim duruşmalara. Geleceğim. Mektup yazmaya müsaade edildiği halde neden yazmıyorsun? Bahçeye çıkma işine memnun oldum. Sana iki takım yazlık çamaşır getirdim. Elbise için bir şey yazmadın. Savunma konusunda bir diyeceğin yok mu? Annen, Bora, Hamdi çok çok selamı var. Enver de yanımda. Gözlerinden öpüyor. Mektup bekliyoruz. Unutma, Para yatırdım, yine ihtiyacını bildir. Cemil. Baba, durumumuz iyi ve sağlığımız yerinde. Başka konularda endişe etmeyin. Selamlar. 26 Temmuz 1971. Oğlum, elden gönderdiğim bir satırlık mektubunu aldım. Daha uzun yazmamak için söz mü verdin? Daha sık yazmak için vaktin mi yok? Her eve girişte posta kutusunu yoklamaktan elimiz aşındı. Duruşmanın 9 Ağustos tarihine kaldığını öğrendim. Geleceğim. Şimdi dairede yalnızım. Hilmi bir hafta izinli çarşambaya kadar dönerse, çarşamba günü gelirim. Olmazsa önümüzdeki çarşamba geleceğim. Hamdi de gelmek istiyor. Ama daha önce sen ziyaret günlerinin değişip değişmediğini yaz. Avukatlar geldi mi? Yiyeceklerden neler kabul ediliyor? Giyecek ve para durumu nasıldır? Acele yaz. Gözlerinden öperim. Cemil Gezmiş. Baba, mektubunu aldım. Burada rahatım çok iyi. Herhangi bir sıkıntım yok. Sağlığım da yerinde. Çarşambaya gelmene sebep yok. 9 Ağustos'ta mahkemeye gelirsin. Öyle zannediyorum ki duruşmalar yakında bitecek. Fakat verilecek cezayı aldırdığım yok. Görevini yapmış insanların rahatlığı içindeyim. Yetkililerinin ve etraftakilerin hakkımdaki suçlamalarını aldırma. Oğlun vatanın kurtulmasından başka bir amaç için çalışmadı şimdiye kadar ve dürüstlükten hiç ayrılmadı. Anneme, Bora'ya, Hamdi'ye selamlar. 111. Hamdi Gezmiş. Babam için hayatının en zor dönemiydi. Deniz abimin davası yetmezmiş gibi o günlerde benim davam da sürüyordu. 1970 Mayıs'ında tutuklanmama neden olan dava, şikayetçi olanların mahkemeye gelmemesinden dolayı uzamıştı. Abimin Mamak'ta hapis yattığı süreçte ben de kendi davamın duruşmalarına gitmek durumunda kaldım. Babamla bir yandan da benim Eyüp Adliyesi'ndeki duruşmalara gidiyorduk. Babam o süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Sıkı yönetim dönemiydi. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'da da yoğun bir baskı söz konusuydu. Bir oğlundan dolayı canı çok yanan babam, başıma bir iş gelebileceği endişesiyle hep yanımda oldu. Avukatım rahmetli Osman Fuat amca, yaşça babamdan büyük ve bilgili bir insandı. Duruşmalara gönüllü girerdi. Mahkemeye gidip gelirken babamla Deniz abimin durumunu konuşurlardı. Osman Fuat amca, iktidarın abimi idam edemeyeceğini savunurdu. Hükümet böyle bir yola girerse Türkiye Avrupa Konseyi'nden ihraç edilir. Ortak pazarla ilişkileri bozulur derdi. Babam ise daha gerçekçi bir ifadeyle Osman Bey, bunların gözü dönmüş, bunlar her haltı yiyebilirler görüşünü savunurdu. Sonunda maalesef babam haklı çıktı. 112 Can Dündar. 27 Ağustos 1971'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 1961 Anayasası'nı kökünden budayan bir değişikliğe imza attı. 377 milletvekilinin 373'ü kabul oyu verdi. 27 Mayıs'ta getirilen özgürlükler kısıtlandı, kayda, koşula bağlandı, sınırlandı. Yürütme gücünün yetkileri artırıldı, parti kapatma kolaylaştırıldı, sendikal haklar geriletildi, TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Ara rejim, balyozu kalıcılaştıracak bir yasal düzen getirdi. İronik olan şuydu ki, hükümet Türkiye tarihinin en özgürlükçü anayasasını ilga ederken, aynı tarihlerde Deniz ve arkadaşlarını anayasayı ilgaya teşebbüs etmekten idamla yargılıyordu. THKO tutukluları bu duruma dikkat çekmek, 1961 anayasasını savunmak ve değişikliği protesto etmek için 3 gün süren bir açlık grevi yaptı. Ancak mahkemenin tavrı giderek sertleşiyordu. Artık sanıklara askeri cezaevinin kuralları uygulanıyor, saç sakal ve bıyıkları kesiliyor, davet ettikleri tanıklar çağrılmıyor, söz hakları kısıtlanıyordu. Savunma için istedikleri bir aylık sürede 18 güne indirildi. 30 Ağustos'ta mahkeme heyetinde yer alan askerlerin terfi kararları geldi. Gidişat artık belliydi. Anayasa bütün partilerin oy birliğiyle rafa kaldırılırken anayasayı savunanlar ortadan kaldırılacaktı. 9 Eylül günü savcı Baki Tu, esas hakkındaki mütalaasını okudu ve Deniz Gezmiş ile 16 arkadaşının idamlarını istedi. Hapiste savunma hazırlığı, mecliste derin bir suskunluk vardı. Buna karşın halk, hissini, fikrini, acısını yıllar yılı dilden dile gezecek türkülere, şiirlere, destanlara yazıyordu.